Ayrım 36.
İnsan anlamak, gözlem yapmak, aklıyla bir sonuca varmak için her şeyden önce yaşayan bir varlık olarak kendinin bilincine varmak zorundadır. İnsan ancak isteklerini, yani istencini duyumsayan bir varlık olarak yaşadığını anlar. İnsan yaşamının özünü oluşturan istencinin bilincine varır ama onu ancak bağımsız, özgür bir şey olarak kavrayabilir. Kendini incelerken istencinin hep aynı yasaya bağlı olduğunu görür insan. Bu ister besin almak zorunluluğu, ister aklının işlemesi, ister başka konuda yapılmış bir gözlem olsun. Onun her zaman hep aynı yöne doğru çevrilmesini ancak sınırlandırılma olarak anlayabilir. Oysa özgür olan aynı zamanda sınırlı olamaz. Bu durumda insan istencinin sınırlandırılmış olmasının nedeni de ancak özgür, bağımsız olarak kendinin bilincine varmasıdır. Sen özgürüm diyorsun dediğinizde elimi kaldırıp bırakıyorum. Herkes anlar ki yeni mantığa göre bu yanıt bilincin akla bağlı olmadığını gösteren bir belirtidir. Özgür bilinç kendini tanıma konusunda akla bağlı kalmayan apayrı bir kaynak olmasaydı o da aklın ilkelerine ve denemelere bağlı olurdu. Oysa gerçekte böyle bir bağımlılık hiçbir zaman olmuyor. Dahası düşünülemezdi. Birçok deneme aracılığıyla her insana kendisinin incelenen bir konu olarak belirli yasalara bağlı olduğunu gösterir düşünce ve insan bu yasalara uyar. Bir kez öğrendiği yer çekimi yasalarını öğrendikten sonra hiçbir zaman onlara karşı gelmez. Aynı denemeler ile düşünceler insana kendisinde bilincine vardığı tüm özgürlüğün olanaksız bir şey olduğunu ve her davranışın organizmasının yapısından, karakterinden, ona etki eden birçok nedenden ileri geldiğini gösterir. Öyleyken insan hiçbir zaman bu denemelerin de düşüncenin de ortaya çıkardığı sonuca boyun eğmez. Denemeyle ve akıl yoluyla taşın aşağıya düştüğünü öğrenen insan, buna kuşkusuz olarak inanır ve bütün olaylarda bu öğrendiği yasanın gereğini bekler. Ama aynı derecede kesinlikle istencinin de yasalara bağlı olduğunu öğrenince bunu kabul etmiyor, daha doğrusu buna inanmıyor. Denemeyle aklın yarattığı düşünceler insana aynı koşullar altında, aynı karakterlerle, aynı davranışlarda bulunacağını kaç kez gösterirse göstersin, o insan bilinci de aynı koşullar altında, aynı karakterle, her zaman aynı biçimde sonuçlanacağı belli bir eyleme girişirken, kuşkusuz olarak içinde denemeden önce olduğu gibi keyfince değinmekte özgür olduğu güvenini taşır. İster yabanıl, İster büyük bir düşünür olsun, akıllı deneme ona aynı koşullar altında iki ayrı olay ortaya çıkaramayacağını ne deyin kesinlikle gösterirse göstersin, hiçbir zaman yaşamı bu saçma anlayıştan, özgürlük kavramından ayrı olarak düşünmeyeceğini duyumsar. Duyumsar ki özgürlük ne deyin olanaksız olursa olsun, onsuz bir yaşam düşünülemez. Çünkü yaşam denilen şeyin anlamını kavramak şöyle dursun, onsuz bir an bile yaşanamaz. Yaşanamaz, çünkü insanların bütün yönelişleri, daha doğrusu onları yaşama bağlayan şeylerin özü, özgürlüğü güçlendirme eyleminden başka bir şey değildir. Zenginlik, yoksulluk, ünlülük, ünsüzlük, eğitim, cahillik, çalışma, dinlenme, doymuşluk, açlık, iyilik, kusur, hepsinin özü az ya da çok tutar da özgürlükten başka bir şey değildir. Özgürlükten yoksun bir insan ancak yaşamdan yoksun bir insan olarak düşünülebilir. Özgürlük anlayışının zamanın aynı bölümü içinde ortaya çıkan iki ayrı olay ya da bir nedene dayanmayan bir eylem olarak ele alınması, aklın ilkelerine göre saçma bir ayrılık olarak görünmesi şunu kanıtlar, bilinç sağduyuya bağlı değildir. Özgürlük üzerine sarsılmaz, karşı konulmaz, denemeye uymayan ve aklın ilkelerine aykırı düşen ama bütün düşüncelerin kabullendiği, hiç farksız bütün insanların duyumsadığı bu bilinç, insanın ondan yoksun olarak hiçbir biçimde bir yaşam düşünemeyeceği bu bilinç, sorunun öbür yönünü oluşturuyor. İnsan her şeyi yapabilen, bütün iyiliklerin kaynağı ve her şeyi yöneten Tanrı'nın bir yaratığıdır. Böyle olunca insan özgürlüğünün bilincinden çıkan bir anlayış olarak günah nedir? İşte Tanrı bilimin sorunu budur. İnsanların eylemleri istatistiklerle açıklanan değişmez genel yasalara bağlıdır. O halde özgürlüğün bilincinden çıkan bir anlayış olarak insanın toplum karşısındaki sorumluluğu nedir? İşte hukukun sorunu budur. İnsanın davranışları doğuştan sahip olduğu karakterin ve ona etki eden dış nedenlerin sonucudur. O halde özgürlüğün bilincinden çıkan sonuç olarak vicdan, iyi ve kötü davranışlar nedir? İşte ahlakın sorunu budur. İnsan genel olarak bütün insanlığın yaşayışına bağlıdır ve bu yaşayışı yöneten yasalara boyun eğer. Öyleyken aynı insan kendini hiçbir bağla bağlanmamış, yani özgür duyumsar. Böyle olunca halkların, dahası bütün insanlığın geçmişteki yaşamına nasıl ele alınmalı? İnsanların özgür oldukları bir eylemler bütünü olarak mı? Yoksa bağımlı oldukları eylemler bütünü olarak mı? İşte tarihin sorunu budur. Yalnız bilimin halka indirdiği, kendine güvenen çağımızda cahilliğin en güçlü silahı olan kitap basımının yaygınlaşması sayesinde özgürlük sorunu öyle bir temele oturtulmuştur ki bu konuda hiçbir soru sorulmaz artık. Çağımızda sözüm ona ileri gelen insanların çoğu, yani bir yığın cahil, sorunun yalnız bir tek yönünü inceleyen doğa bilimlerinin çalışmalarını bir çözüm olarak kabul etmişlerdir. İnsanların ruhu ve özgürlüğü diye bir şey yoktur. Çünkü insanların yaşamı kaslarının devinimiyle kendini gösterir. Kaslarının devinimleri ise sinirlerinin çalışmasına bağlıdır. İnsanların ruhu ve özgürlüğü diye bir şey yoktur. Çünkü biz çağların belirli bir kesiminde maymunlardan ortaya çıkmış bulunuyoruz. İşte bu kişiler öyle yazıyor ve kitaplarında bu tür düşünceleri yayınlıyorlar. Zorunluluk altında, fizyolojik ve karşılaştırmalı jeoloji bilimlerinin yardımıyla bunca çaba göstererek kanıtlamaya çalıştıkları yasayı, daha binlerce yıl önce bütün dinlerin ve bütün düşüncelerin yalnız kabul etmekle kalmayıp, hiçbir zaman ona aykırı bir şey ileri sürmediklerini akıllarına bile getirmiyorlar. Görüyorlar ki doğa bilimlerinin bu sorunu çözmekteki rolü yalnız onun bir yönünü aydınlatan bir silah olmaktan öteye gitmiyor. Çünkü gözlem açısından aklın ve istencin yalnız beynin çıkardığı bir sıvı, bir salgı olduğunu, insanın da genel yasaya uygun olarak en alt basamakta bulunan hayvanlardan çıkıp bilinmeyen bir zaman kesimi içinde geliştiğini kabul etmek, yalnız binlerce yıl önce bütün dinlerin ve felsefe kuramlarının kabul ettikleri bir gerçeği, yani akıl açısından insanın karşı konulamayacak yasalarla zorunlu olarak bağlı olduğu gerçeğini yeni bir ışık altında göstermekten başka bir şey değildir. Sorunun buna büsbütün karşı özgürlüğün bilincine dayanan öbür yönünü aydınlatmak konusunda bir adım bile ileri atılmış olmuyor. Eğer insanlar bilinmeyen bir zaman kesimi içinde maymunlardan çıkmışlarsa, tıpkı insanların belirli bir zaman kesimi içinde bir avuç topraktan çıkmaları gibi bir olaydır bu. Birinci olayda bilinmeyen zamandır, ikincisinde ise yol yöntemdir. Ama insan özgürlüğü kavramının nasıl olup da karşı konulmaz bir yasaya, insanın boyun eğmek zorunda bulunduğu bir yasaya bağlı olduğunu ne karşılaştırmalı fizyoloji ne de jeoloji açıklar. Çünkü kurbağada ve tavşanda ve maymunda yalnız kaslar ile sinirlerin devinimini görebiliyoruz. İnsandaysa hem kaslar hem sinirler deviniyor hem de bilinç var. Doğa bilimiyle uğraşan bilim adamları ve onları tutanlar, yani bir sorunu çözmeyi düşünenler, tıpkı kilisenin bir yanını sıvamakla görevlendirilen ve ustabaşıların yanlarında olmamasını fırsat bilerek aşırı bir çabayla hem pencereleri hem tasvirleri hem de bütün tahta kısımları hem de daha sıvanmamış duvarları badanalayan ve her yanın dümdüz pürüzsüz durum almasına kendi açılarından sevinen sıvacılara benzerler. Özgürlük sorununun çözümlenmesiyle uğraşan başka bilim dalları karşısında tarihinde bu sorunu ele alması ona bir üstünlük veriyor. Çünkü tarihte bu sorun insan istenci denen sorunun özüne bağlı değildir. Bu istencin bilinen koşullar altında geçmişteki belirimleriyle ilgilidir. Tarih bu sorunu çözümlemek bakımından başka bilim dalları karşısında denemelerden geçmiş olan ve olayları akıl süzgecinden geçiren bir bilim dalı durumuna geliyor. Tarihin konusu insanın istenci değil, bizim o istenci anlayış biçimimizdir. Bu yüzden tarih için tanrı bilim, ahlak ve felsefe için olduğu üzere özgürlük ile zorunluluğun, yani birbirine aykırı iki kavramın birleştirilmesi gibi çözümlenemez bir giz yoktur. Tarih insan yaşamını kimi vakit bu birbirine aykırı iki kavramın birleştiği bir şey olarak ele alınıyor. Gerçek yaşamda her tarihsel olay ve insanın her davranışı açık, kesin biçimde anlaşılır. Çoğu zaman ortaya çıkan olay bir bakıma özgür, bir bakıma da zorunlu olarak ortaya çıkmış görünür. Öyle olduğu halde en küçük bir ayrılık duyumsanmaz. Özgürlük ile zorunluluğun nasıl birleştiğini göstermek, bu iki kavramın özünü ortaya çıkaranların ne olduğunu çözümlemek için başka bilim dallarının tuttukları yola büsbütün ters bir yoldan gidebilir felsefe tarihi. Dahası bunu yapmalıdır da. Bir kez tarih, özgürlük ve zorunluluk kavramlarını kendi nitelikleri içinde ortaya attıktan sonra bütün yaşamın olaylarını ortaya çıkarılan belirli tanımlamaların etiketi altında birleştirmektense kendi alanına giren ve her zaman bir bakıma özgürlük, bir bakıma zorunluluk içinde ortaya çıkmış gibi görünen olayları ele alabilir. Onların içinden bir sonuç çıkararak özgürlük ve zorunluluk kavramlarının başka bir tanımlamasını yapabilir. İster bir tek, ister birçok insanın eylemleri konusundaki düşüncelerimizi ele alalım. Bu eylemleri bir oranda insanın kendi özgürlüğünün bir bakıma da insanın boyun eğmek zorunda bulunduğu yasaların bir sonucu olarak görebiliriz ancak. Halkların göç etmesinden mi, barbarların akınlarından mı, 3. Napolyon'un buyruklarından mı, yoksa bir saat önce yaptığı bir gezinti sırasında tutabileceği birkaç yoldan birini seçmiş olmasından mı söz ediyoruz? Bunların hiçbirinde en küçük bir aykırılığa düşmeyiz. Bu insanların davranışlarını yöneten özgürlük ve zorunluluk ölçüsü bizim için kesinlikle ortaya konmuştur. Çoğu zaman özgürlüğün az mı çok mu olduğu konusundaki düşüncelerimiz olayı ele aldığımız açıya göre değildir. Yalnız bir tek şey değişmez, o da insanın her deviniminin özgürlüğün ve zorunluluğun belirli oranda birleştiği bir olay olarak göründüğüdür. Ele alınan her davranışta belirli bir özgürlük payı ile bilinen belirli bir zorunluluk payı görürüz. Bu davranışta özgürlüğün ne deyin çok rol oynadığını görürsek, o deyin az zorunluluk görürüz. Ne deyin çok zorunluluk varsa, özgürlükte bir o deyin az vardır. Özgürlük ile zorunluluk arasındaki orantı, olayı ele aldığımız açıya göre azalıp çoğalır. Ama bu oranın tersi de hep aynı ölçülerdedir. Suda boğulurken başkasına sarılan ve onun suda boğulmasına yol açan insan, çocuğunu emzirdiği için bitkin duruma gelen ve yiyecek çalan bir anne ya da disiplin altında bulunan ve birliğindeki yerine aldığı buyruğa uyarak kendini savunacak durumda olmayan bir insanı öldüren erin durumu, bütün bu kişilerin bulundukları koşulları bilen insanlara göre değişir. Hepsi ya özgürlük ya da zorunluluk yasalarına daha çok bağlı görünür. 20 yıl önce cinayet işlemiş ve ondan sonra toplumda kimseye bir zarar vermeden sakince yaşamış insan daha az suçlu görünür. İşlediği suç onu 20 yıl sonra inceleyen bir insana daha çok zorunluluk yasasına bağlı görünür. Oysa aynı suç onu işlediğinin hemen ertesi gün inceleyen bir insana göre daha özgürce bir davranıştır. Gene aynı açıdan ele alınırsa bir delinin, bir sarhoşun ya da çok heyecanlı bir insanın davranışı onun ruhsal durumunu bilen bir kişiye daha az özgür ve daha zorunlu, İçinde bulunduğu durumu bilmeyen bir insana daha az zorunlu görünür. Bütün bu olaylarda özgürlük payı zorunluluğun az ya da çok olduğuna ve davranışın hangi açıdan ele alındığına göre azalıp çoğalır. Böylece bir davranışta ne deyin büyük bir zorunluluk varsa o deyin az özgürlük payı vardır. Buna karşılık ne deyin çok özgürlük payı varsa o deyin az zorunluluk payı vardır. Dingin akıl, hukuk bilimi ve dahası tarihin kendisi bile zorunluluk ile özgürlük arasındaki ilişkiyi hep aynı açıdan ele alırlar. Özgürlük ve zorunluluk konusundaki düşüncemizin bütün olayların dayandığı üç temeli vardır. 1- Söz konusu davranışta bulunan insanın dış dünya ile ilişkisi, 2- Zamanla ilişkisi, 3- Davranışını ortaya çıkaran nedenlerle ilişkisi. 1. Birinci temel söz konusu insanın dış dünyayla olan ve bizim az çok gördüğümüz ilişkisidir. Her insanın bulunduğu düzeye ve kendisiyle aynı zamanda var olan her şeye bağlılığı söz konusudur burada yalnız. Bu konuda az çok açık bir anlayışa sahip oluyoruz. Suda boğulmak üzere olan bir insanın karada duran bir insana oranla daha az özgür ve zorunluluğa daha çok bağlı görünmesinin nedeni budur. Nüfusu yoğun olan bir bölgede başka insanlarla sıkı bir ilişki sürdüren ve ailesi, mesleği, işteki birleşimleriyle bağlı bulunan bir insanın davranışları, yapayalnız bir insanın davranışlarından daha az özgür ve daha çok zorunluluğa bağlı görünür elbette. Bir insanın çevresinde olup biten her şeyle ilişkilerini göz önünde bulundurmazsak, her davranış bize özgür olarak görünür. Ama çevresinde bulunan herhangi bir şeyle ilişkisi olduğunu görürsek, onunla konuşan bir insanın, okuduğu kitabın, yaptığı bir işin, çevresindeki havanın, dahası çevresinde bulunan eşyaların üzerine düşen ışığın etkisi altında olduğunu görürsek, bütün bu koşulların onun üzerindeki etkilerini, bunların hiç değilse onun eylemlerinin bir kısmını yönelttiğini anlarız. Bu etkileri gördüğümüz oranda da o insanın özgürlüğü bize daha çok kısıtlanmış görünür. Boyun eğmek zorunda olduğu zorunluluk çoğalmış gibi olur. 2. ikinci temel, söz konusu olan insanın zamanla olan ve çok görülen ilişkisidir. O insanın belirli bir süre içindeki eylemlerinin olup bittiği yer konusunda az çok kesin bir anlayışımız vardır. İşte bu nedenle canlılar zincirinin bir halkası olarak ortaya çıkan insan, bize örneğin çağdaş bir insanın evlenmesinden daha az özgür görünür. Gene bu nedenle bir yüzyıl önce yaşamış insanların eylemleri, belirli bir zamanı bağlı olan yaşantılar sonucu, benim için bilinmeyen çağdaş bir insanın yaşamı deyin özgür görünemez bana. Az ya da çok özgürlük ile az ya da çok zorunluluk konusundaki düşüncemiz, bu bakımdan eylemin ortaya çıkışıyla o eylem konusunda yargıda bulunma süreleri arasında az ya da çok zaman geçmiş olmasına bağlıdır. Bir dakika önce gerçekleştirdiğim bir davranışı şu anda o davranışta bulunduğum sıradaki koşullarla aynı koşullar altında incelersem, bu davranış bana özgür olarak görünür hiç kuşkusuz. Ama bambaşka koşullar altında bulunduğum şu sırada, örneğin bir ay önceki bir davranışımı incelersem, elimde olmayarak o davranışta bulunmasaydım birçok yararlı, hoş, dahası zorunlu sonuçların ortaya çıkmamış olacağını kabul etmek zorunda kalırım. Anıların yardımıyla çok daha önceki bir davranışa, örneğin 10 yıl ya da ondan daha uzun bir süre önce yapılmış olduğum bir devinime dönersem, davranışımın sonuçları bana daha belirli görünür ve artık o davranışta bulunmamış olsaydım neler olacağını düşünmek bile benim için zorlaşır. Anılarda ne deyin geriye dönersem ya da ne deyin ileriye yönelik yargıda bulunursam, söz konusunda yürüteceğim düşüncelerin ve yargıların doğruluğu bana o derece kuşkulu gelmeye başlar. İnsanlığı genel olarak ilgilendiren konularda özgür bir istencin katkıda bulunduğu düşüncesi, tarihte aynı biçimde az çok kesinlik kazanır. Ortaya çıkan çağdaş bir olay bize hiç kuşkusuz bildiğimiz bütün insanların bir yapıtı olarak görünür. Ama daha eskiden olmuş bir olayda artık kaçınılmaz sonuçları görürüz. Bu sonuçlardan başkasını aklımızdan geçiremeyiz. Olayları incelemeden ne deyin geriye dönersek, bu olaylar insanların keyfine o deyin az bağlı görünür bize. Avusturya-Prusya Savaşı bize hiç kuşkusuz Kurnaz Bismarck'ın eylemlerinin bir sonucu gibi gelir. Benzeri olaylar da böyledir. Napolyon'un yaptığı savaşlara gelince bunlar da gerçi biraz kuşku götürür biçimde ama gene de kahramanların istençleriyle ortaya çıkmış olaylar olarak görünür. Ama Haçlı Seferleri bizim için artık belirli yerini almış bir olaydır. Bu olay olmadan yeni Avrupa tarihinin yazılması, düşünülmesi bile olanaksız bir şeydir. Oysa Haçlı Seferleri sırasında yaşamış ve el yazısıyla tarih yazmış kişilere birkaç kişinin istencinin bir sonucu olarak görünürdü bu olay. Ulusların göçleri konusunda çağımızda Avrupa dünyasını yenilemenin Atilla'nın keyfine bağlı bir iş olduğu artık hiç kimsenin aklına gelmez. İncelediğimiz konuyu tarihte ne deyin eski çağlardan alırsak, o çağdaki olayları ortaya çıkaran insanların özgürlüğü bize o deyin belirsiz, zorunluluk yasasına boyun eğişleri ise o deyin açık görünür. 3. Üçüncü temel, aklın kaçınılmaz olarak ortaya konmasını buyurduğu sayısız nedenler dizisini ortaya koyuyor. Kavrayabileceğimiz her olayın, dolayısıyla her insan eyleminin belirli bir yeri olması gerektiğini belirten kurala göre, her olay kendisinden sonraki olaylar için bir nedendir. Kendisinden önceki olaylar için de bir sonuç olması gerekir. Bu bakımdan olayları kavramamız nedenler-sonuçlar zincirlemesini az çok kavramış olmamıza bağlıdır. Gerek kendi davranışlarımızı, gerek başkalarının davranışlarını değerlendirmemiz, gözlemlerden çıkardığımız fizyolojik, ruhsal ve tarihsel yasaları, yani insanın genel olarak bağlı olduğu yasaları bilmemize bağlıdır ve olayın fizyolojik, ruhsal ya da tarihsel nedenlerini az ya da çok bilmemize göre, söz konusu davranışlar bize daha özgür, bir zorunluluğa daha az bağlı görünür. Ama değerlendirme, gözlenen olayı gerçekleştiren insanın ahlak ve karakter bakımından ne ölçüde karmaşık bir yapıda olduğuna da bağlıdır. Bir olayın nedenini anlamadığımız vakit, bu olay ister işlenen bir suç, bir iyilik ya da iyilik ve kötülükle hiçbir ilgisi olmayan bir olay olsun, daha çok özgürlük payı içerdiğini kabul ederiz onun. Bir kötülük yapılmışsa, her şeyden önce bir ceza isteriz. Bir iyilikse önce ona büyük değer veririz. İyilik ya da kötülükle hiç ilgisi olmayan bir olaydaysa bir kişilik belirtisi, bir özgünlük, bir özgürlük görürüz. Ama daha önce söz ettiğimiz sayısız nedenden birini olsun biliyorsak artık ortada belirli bir zorunluluk olduğunu düşünürüz hemen. Bir suçlunun caniler arasında yetişmesi suçunu hafifleştiren bir şey olur. Bir babanın bir annenin ödül almak umuduyla yaptıkları özveri, hiçbir nedene dayanmayan bir özveriden daha kolay anlaşılır. Bu yüzden daha az değerlidir. Aynı zamanda daha az özgür görünür. Yaptıklarını hazırlayan nedenleri bilirsek, bir tarikatın, bir partinin kurucusu, bir kaşif, bizim için daha az şaşkınlık uyandıran insanlar olurlar. Birbiri arkasına gelen sayısız denemelerden geçmişsek ve gözlemlerimizi her zaman insanların eylemlerine neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacak biçimde yöneltiyorsak, bu neden-sonuç ilişkisini ne deyin doğru ortaya koyarsak, söz konusu insanların davranışları bize o derece zorunluluğa bağlı ve o derece az özgür görünür. İncelediğimiz olaylar sıradansa, daha önceki gözlemlerimiz arasında bu tip sayısız olaylar olmuşsa, bu olayların zorunluluğa bağlı olduklarını daha tam bir biçimde görürüz. Namuslu olmayan bir babanın oğlunun namussuzca bir davranışı, belirli bir çevreye düşmüş bir kadının kötü gidişi, bir ayyaşın gene içkiye düşüşü ve buna benzer olaylar, nedenlerini ne deyin çok kavrarsak o derece az özgür görünür bize. Eğer incelediğimiz insanın kendisi bir çocuk, bir deli, bir aptal gibi henüz aklın gelişmesi bakımından en alt basamakta bulunuyorsa, o zaman eylemlerinin nedenlerini ve karakteri ile aklının sıradanlığını bildiğimiz için davranışını öğrenir öğrenmez hemen onda daha önceden rol oynamış etkenler sıralayıp söyleyebiliriz. Suçların değişmezliğini gösteren ve cezayı hafifleştirici koşullar altında ortaya kayan bütün yasalar yalnız bu üç nedene bağlıdır. Hafifleştirici neden, suçlanan insanın içinde bulunduğu koşulların az ya da çok bilinmesine, suçun işlenmesiyle yargılama arasında az ya da çok zaman geçmiş olmasına ve nedenlerin az çok anlaşılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece özgürlük ve zorunluluk konusundaki anlayışımız, dış dünya ile olan ilişkilerin az ya da çok olmasına, incelediğimiz insanın varoluşunu ortaya çıkaran nedenlere bağlı olduğunu az çok kavramamıza bağlıdır. Bu bakımdan eğer bir insanın durumunu incelerken bu durumun dış dünya ile ilişkisini göz önünde tutarsak, davranışlarının yargılandığı zamanla davranışının ortaya çıktığı zaman üzerinde durursak, davranışın nedenlerinden ne deyin çoğunu kavrayabilirsek, söz konusu insanın o derece büyük bir zorunluluk altında bulunduğunu ve o derece az özgürlüğe sahip olduğunu anlarız. İnsanı dış koşullara daha az bağlı bir varlık olarak ele alırsak ve davranışta bulunduğu zaman bizim içinde bulunduğumuz zamana çok yakınsa, ayrıca davranışlarının nedenlerini kavrayabilecek durumda değilsek, söz konusu insanın daha az zorunluluk altında bulunduğunu ve daha çok özgürlüğe sahip olduğunu düşünürüz.